Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli dinleyiciler, bu hafta Hatıralar programında sizlere Hikmet Feridun Es'ten bir hatıra nakletmek istiyoruz. Hikmet Feridun Es, yakın zamanlara kadar yaşamış, çok kimsenin ismini hatırlayacağı gazete muharriri, magazin gazetecisi ve aynı zamanda seyyahlığı ile meşhur bir kalemdi. Hadiseleri kendi üslubuyla hoş bir biçimde anlatmasıyla meşhurdu. Bir de Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına yetiştiği için çocukluk hatıraları da bizim için ayrıca ehemmiyet taşıyordu. Onun Yemek Pişirmeden Önce Turşu Kurmayı Öğrendik başlıklı hatırasını bu hafta hep beraber dinleyelim. Birkaç yıl önce Habeşistan'ın Addis Ababa şehrinden İstanbul'a dönüyordum. Mısır'da kaldığım 2 hafta içinde meşhur Kahire Müzesi'ni 3 kere gezmek fırsatını buldum. Yalnız bütün bir günüm Tutankamon'un mezarından çıkan gözleri büyüleyici eşyayı incelemekle geçmişti. Asırlarca tüm sırrını toprak altında gizledikten sonra bulunan kral mezarından neler çıkmamıştı ki? Tutankamon'un tacından tutunuzda kendisi için mezarına bırakılan yemeklere ve yemek kaplarına kadar. Kıymet biçilmez tacın biraz ilerisinde bir çanak bulunmuştu. Ne çanağıydı bu? Kimi Tutankamon'un şarap çanağı diyordu. Kimisi çorba kasesi diyordu. Kimisi başka bir fikirdeydi. Turşu çanağı diyordu. Mısır arkeologları Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra müzede gayet enteresan bir bölüm açmışlardı. Mezarlardan çıkan tüm yemek eşyası için. Yalnız Mısır ve Firavun mezarlarından değil, ölenlere yemek bırakmak adetindeki tüm eski milletlerin mezarlarından çıkan kapkacak ve yemek eşyası ile. Bunlardan da eskilerin mide tarihi ve mide zevkleri tamamen ortaya çıkıyordu. Mezarlarda bulunan eşya arasında en çok münakaşa mevzu olan kap, yukarıda sözünü ettiğim taç yanındaki çanaktı. Bazıları asla turşu çanağı olamaz. Bir kez turşunun yaşı müsait değil buna derken, bir kısım ulema da buna karşı şöyle iddia ediyorlardı. Aksine, insanlar yemek pişirmeden önce turşu yapmasını öğrenmişlerdi. Turşu, ateşte pişirilmiş en eski yemekten çok daha yaşlıdır. Sirke şarabın, turşu da sirkenin yaşındadır. Yani insanların en eski gıdasıdır. Zaten yemek tarihi şöyle başlar. İnsanlar evvela kendi kendine tahammül etmiş yahut kurumuş yiyecekleri yediler. Nihayet turşu türünden şeyleri yediler. Sonra ateşte pişen kebap yediler. Aleve sokulup çıkarılan yahut ateşe gömülen yemek. Kaynatılmış yemek daha sonra geliyor. Görülüyor ki medeni sofranın en asil yemeği sevgili turşu. Turşuya gelebilmek insanlar için hiç kolay olmamıştır. Turşu, insan medeniyetinde ilk köşe başıdır. Bir büyük turşu mazisi olan millet, medeni bir millettir. Koreliler gibi. Görüyorsunuz ki bir turşu tarihinin karşındayız. Fırsat bu fırsat. Biz de hemen başlayalım. Ah ah! Nerede efendim o eski turşular? Daha düne kadar bizde turşusuz sofraya oturulmazdı. Turşu medeni sofranın çiçeği, sofranın neşesiydi. Mahalle aralarında dolaşan gezici yoğurtçular gibi seyyar turşucular vardı. Akşamüstleri melankolik sesleri yükselirdi dar sokaklarda, tahta evlerin arasında. Lahana, biber, turşusu, hani ya bunun ekşisi? Ve çat çat çat cam vurulurdu. Turşucu, ayol dur. Ama telaşa hiç lüzum yok. Her akşamki müşterisini bilmez mi turşucu? Zaten duracak. Adam besleme kızın koşturduğu çinko tası doldururken, bu sefer yukarıdan büyük gelin hanımın sesi. Kız, suyundan da koydur, acısı bol olsun. Kusura bakmayınız, gelin hanım aş eriyor. Turşu suyu bu, o zamanın kolası. Çocuklar bile bardak bardak, lıkır lıkır turşu suyu içerlerdi. Su taşıyan saka gibi omuzlukla geçen turşucular yalnız evler için değildi. Sokaktan gelip geçen yayalar da kendilerini durdururlar, birer bardak turşu suyu içerlerdi. Turşu suyu dünün gazozuydu, mideviydi, iştah açıcıydı. Son yıllarda böyle beyaz çinko kovalarla sokaktan geçen turşucular kayboldular ama beyaz boneli operatörler gibi beyazlar giyinmiş büyük bir kavanoz içinde şangır şungur turşu suyunu çalkalıya çalgalıya hıyar turşusu satanlara çok rast gelirdik. Bıçakla ikiye ayırıp limondan daha sarı bir hıyar verirlerdi size. Bir bardakta turşu suyu. Oh, cana can katardı doğrusu. Şerbetçi gibi rağbet görürlerdi. En sıcak günlerde bile. Mahallenin seyyar turşucusu gelmeyince evden ricalar yükselirdi. Ah evladım, hiç iştahımız yok. Turşusuz yemek yiyecek değiliz ya. Hadi bir koşu git, turşu al, hıyarı bol olsun derlerdi. İstemeye istemeye tası alır, mahalledeki turşucunun yolunu tutardınız. Her mahallede bir semt turşucusu vardı. Sahiden de şiir gibi bir dükkandı bizim turşucu. Kıpkırmızı, sapsarı, yemyeşil kavanozların arasında pırıl pırıl yanan renkli ampuller. Rüya gibi bir turşucu vitrini. Üstad bir turşucunun karışık turşu doğramasını seyretmek bile bir zevk idi. Evvela bir yarım lahana alırdı eline. Turşu tahtasının üstüne yatırıp geniş ağızlı bıçak ile hızlı hızlı, çabuk çabuk doğrardı. Sahife sahife altın yapraklar halinde. Sonra lahanayı bırakır, limon sarısı hıyarları alırdı. Aynı hızlı tempo ile çabuk çabuk, hızlı hızlı. Ardından bir havuç turşusu. Bir saniyede dilimler bitirirdi havucu. Ve nihayet sıra gelirdi nadide turşulara. İki dilim kavun turşusu. Kereviz yaprağına sarılmış, içi sarımsakla doldurulmuş, etleri ise pes pembe kesilmiş mini patlıcanlar. Taş altında ve sirke içinde yatmış şiir gibi turşular. Gebelerin rüyasına ve hayaline girip onlara aş erdiren. İnanın bana, dünyanın hiçbir tarafında bu kadar nefis patlıcan turşusu yapamazlar. Ve nihayet müşterinin gayet dikkatli olması lazım gelen bir turşu çıkardı ortaya. O zamanki sebzelerin en ucuzu, hatta bedavası, yeşil domates. Turşucu ötekilerden az koyup yeşil domatesle şişirmeye bakardı. Turşudan sonra da üstüne turşu suyu konulması. Bu da çok mühimdi. Evvela turşu suyu ama limon suyu olmamasına dikkat. Sonra acı. En sonra yarım kaşık kıpkırmızı en acı, yani biber suyu. Tası alıp yola revan olurdunuz. Tabii ikide bir kaldırıp lıkır lıkır içerek. Bir dilim hıyar, bir dilim patlıcan derken turşunun dibine darı ekerek. Hele sağ olsunlar mahallenin öteki çocukları da işe müdahale edince turşu çanağıyla adım atmanız güçleşirdi. Siz ne kadar lan evde misafirler bekliyor deseniz dahi onlar kirli elleriyle turşu tasına balıklama dalıp dalıp lahanaları, hıyarları, biberleri çekip götürürlerdi. Hatta bu yüzden bazen elinizdeki tasın alabora olup döküldüğünü, turşuların yerden toplandığını dehşetle görürdünüz. Hey gidi turşusuz sofra olmaz denilen günler. Sofra tarihimize girmiş çok namlı turşucular vardı. Mesela Çemberli Taş turşucusu Mehmet. Tatlıda Hacı Bekir, Ekşi'de Mehmet dedikleri rahmetli. Mehmet o zamanlar Türkiye'deki yabancı sefirleri, konsolosları bile turşularını alıştırmıştı. Çemberli Taş Camii'nin hemen altındaki eski dükkanının önünde bazen iki sefaret arabasının durduğunu görebilirdiniz. İngiliz sefiri turşucu Mehmet'in yaptığı kornişonlarla Skoç viskisini içermiş. En iyi müşterilerinden birisi de Hitler'in eski dostu İsmet Paşa'nın arkadaşı, Alman harbinin, 2. Cihan harbinin renkli siması Alman sefiri kebiri büyükelçisi von Papen'di. Bir kez turşucu Mehmet'e Almanya'da bile şiddetle tenkide uğrayan bir laf etmişti. Bu senin lahana turşun yok mu? Bizim Sauerkraut'tan çok daha güzel. Demişti. Sen misin söyleyen? Almanya hop kalkmış, hop oturmuştu. Nazi Almanya'sında en meşhur Nazi turşusu Sauerkraut'a hakaret ha. Sauerkraut, Almanya'nın lahanadan ve turşudan bayrağı gibiydi. Von Papen, Almanya'nın gıda sıkıntısı çektiği günlerde Berlin'e teneke teneke lahana turşusu gönderdiğini rivayet ederler. Belki Hitler'e bile göndermişti. İstanbul'da çok kıymetli bir vali muavini vardı Hamit Bey. Kendisini yakın bir vilayete vali olarak göndermişlerdi. Hamit Bey ile zevcesi büyük bir turşu dostu idiler. Hamit Bey her akşam eve küçük bir kavanoz turşu götürmeyi adet edinmişti. Yeni vazifesine başladıktan sonra da ayda iki kez indiği İstanbul'dan iki kavanoz turşu götürüyordu İzmit'e. Çok meşhur başka turşucular da vardı İstanbul'da. Vefa turşucusu, çarşı kapıda Şükrü. Fakat en mühimi Koca Mustafa Paşa turşucusu idi. Bu turşucu kimdi sanırsınız? İstanbul Belediye Reis Muavinlerinden biriydi ve en meşhuruydu. Turşuculuğu belediyeciliğinden daha üstündü. Hakiki bir turşu dahisiydi. O zamanlara kadar fabrika turşusu nedir bilmezdik. Tahtakale turşusu teneke teneke kilo ile bakkala satılan Avrupa taklidi lezzetsiz bir turşu idi. Havuç dilimlerinin kenarları tırtıl tırtıl süslüydü. Karnabaharlar donmuştu. En ucuz turşuydu. Ama bir fabrika turşusu vardı ki İstanbul halkını, bilhassa akşamcıları fethetmişti. Küçücük küçücük, kehribardan daha sarı minik biber turşuları. Bir lokmalık. Sapından tutup ısırılacak çiçek biberi. Bal gibi. Novotny ve Kohot bira bahçelerine hariçten meze götürenler asla bunu ihmal etmezlerdi.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. saçlı yârimin can bahşederken inişmesin.
Kavuna, hıyardan lahanaya, domatesten havuca, biberden muşmulaya, pancardan kerevize kadar her nevi sebze ve meyveden yapılan turşunun ağababası da lahana ile hıyardı. İnsanlar lahanayı en eski zamanlarda tanıyorlardı. Hıyarın da mukaddes kitaplarda ismi geçiyor. Turşuların en genci domates turşusudur. Çünkü Amerika'nın keşfinden sonra turşu kavanozuna girmiştir. Havuç turşusu da öyle. İlk yetiştirdikleri havuçları insanlar tababette, yani tedavi etmede kullanıyorlardı. Daha sonra Amerikalılar arasında çiğ çiğ, kıtır kıtır yenmesi moda olunca lütfen sofraya kabul edilmişti. Sebzeler tarihinin kereviz gibi, sarımsak gibi daha birçok meşhurları vardır ki bunlar Türk turşuculuğunda küçük boyda patlıcanların içinde ve etrafında toplanıyordu. Patlıcan yavruları sarımsakla, kereviz yaprağıyla doldurulur, sonra yine kereviz yaprağıyla sıkı sıkı sarılır, üzerine de tertemiz koca bir taş konurdu dağılmaması için ve hepsi sirke ile örtülürdü. Sonbaharda evlerde büyük bir faaliyettir başlardı. Kışa turşu kurmak. Kar yağarken yenilecek sebzeleri hazırlamak. İri büğrü fakat çok ucuz hıyarlar küfe ile satın alınırdı. O zamanlar kornişon boldu ama dikenli hıyar diye yüzüne bakan bile olmazdı. Ve küfe küfe sivri biber, minik patlıcan. Eskiler kestanenin bile turşusunun kurulduğunu söylerlerdi. Türk turşuculuğu iki çeşitti. Bir, çiğden yapılan kış turşusu, iki, haşlama turşu. Birincisi, uzun zaman saklamak için, kış içindi. Haşlama turşu ise hemen yenilecek dolmalık biber, haşlanmış havuç, haşlanmış pancar gibilerden olurdu. Bunların haricinde ayrıca bir de tükenmez vardı. Bir tür meyve ve sebze turşusu kokteyli. Başlıca malzemesi muşmula, biber, ayva, havuç, armut, elma, lahana, koruk, şalgam, yeşil kereviz. Suyu bittikçe üstüne su ilave edilirdi. Tükenmez adı da buradan gelirdi. Koruğu bol olan bazı tükenmezler içenlere hafif bir sarhoşluk da verirdi. İnanılmaz bir vitamin kaynağıydı tükenmez. A vitamini, B1, B2, B12, C vitamini, E vitamini. Sevimli doktor Hafız Cemal Lokman Hekim, gazetelerde hepimize bir bardak tükenmez ile güne başlamamızı tavsiye ediyordu. Kendi de öyle yapıyordu ve ilerlemiş yaşına rağmen hala delikanlı gibiydi. Turşu, asırlar boyu Türk sofrasında saltanatını sürdürmüştü. Turfandacılık ve seracılık böylesine gelişinceye, inkişaf edinceye kadar. Zira turşuculuk bir tür konservecilikti. Yaz sebzelerini kışa saklamak için. Ama her mevsimde her yaz sebzesini bulan insanlar turşuya yan çizmeye başladılar. Yalnız bizde değil, bütün dünyada böyle olmuştu. Turfandacılık turşuculuğu öldürdü. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'ye gelmiş olan Frenk elçisi Busbek'in Türk Mektupları adlı meşhur seyahatnamesinde şu satırlar da vardı. Askerler daima yanlarında ihtiyat erzakı bulundururlar. Akıncı süvariler bu cihete bilhassa ehemmiyet verirler. Bu erzak bir torba un, bir kutu yağ, tuz vesaireden ibarettir. Bununla çorba dedikleri sulu bir yemek yaparlar. Bazı askerlerin yanında turşu, peksimet, kurutulmuş sığır eti, içinde et suyu ile un ve yumurta bulunan bir nevi un bulunur ki tarhanayı kastediyor herhalde. Bu undan gayet gıdalı bir çorba yaparlar. Türk askeri harplerde gayet kanaatkardır. Halbuki bizimkilerin en büyük düşmanı kendi nefisleridir. Ne verirse beğenmezler. Evet, burada Akıncı sipahilerinin yanlarında turşu bulundurduklarını yazıyor. Bakın, un, yağ, tuz, kurutulmuş et, peksimet ve yanında da yine mutlaka turşu var. Evet, demek Kanuni Sultan Süleyman zamanında askerin vazgeçilmez gıdası turşu idi. Tugay'ı Kore'ye gittiği zaman bizi düşmandan çok kimchi şaşırtmıştı. Korelilerin ve dünyanın en meşhur turşusu. Tüm Kore mutfağı, Kore sofrası kimchiye istinad ediyordu, dayanıyordu. Hıyar, lahana, şalgam, turp ve gayet acı biber. Öylesine acıydı ki. Kore'de bulunan Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasından hiçbir kahraman çıkıp da tatmaya cesaret edemiyorlardı. Ama ya bizimkiler? Bayılıyorlardı kimchiye. Koreliler pek iftihar ettikleri kimchiyi ne kadar sevdiğimizi gördükçe bizi daha da ziyade sevmeye başlamışlardı. Bir Koreli general bizi seven kimchiyi de sever demişti. General Tahsin Yazıcı'ya, Türk Kuvvetleri Kumandanı'na. Sıvon'da en acı kimchi yemek müsabakası yapılmıştı. Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında birinci bizden Urfalı Süleyman Bakırcı olmuştu. Kimçi şampiyonu. Acı kebapla büyüyen Süleyman. General Tahsin Yazıcı da bizim gibi yaman bir kimçi dostu idi. Kimçinin acıdan başka acıklı yanları da vardı. Harbe devam ederken bazen el değiştirmiş, boş bir köye girerdik. Herkes gitmiş. Tamamen terk edilmiş bir Kore köyü. Bomboş. Kediler bile kaçmış. Hangi binaya girseniz, sokak kapısından sonra sıra sıra koca koca kimçi küpleri. Kulaklarımızda bir Kore şiirinin tercümesi. Kimçilerimizi bıraktık da gittik. Sahiden de öyleydi. Koreli belki her şeye bobi tuzağı kurardı ama kimçi küpüne hayır. Onlar için mukaddesti kimçi küpü. Kore edebiyatına, Kore şarkılarına, Kore tarihine girmiş mukaddes turşu, kimçi. Çok şey kazandırmıştı meşhur Kore seramikçiliğine. Zaten 3 seramik güzeli vardı. Çiçek ve ağaç dalı vazosu, kimçi küpü ve meşhur Kore mangalı. Sabah sükuneti diyarında çocuklar mektebe giderken ne yiyorlardı bilir misiniz? Kimçi. Kore'ye gelip memleketlerine dönen yabancılar bazen öyle kimçi tiryakisi oluyorlardı ki nasıl yapıldığını öğrenip kimçiyi Amerika'ya, Avrupa'ya, hatta benim gibi ta Türkiye'ye götürüyorlardı. Övmek gibi olmasın ama biz evde iyi kimçi kurarız. Harbin çaresizliği içinde Korelilerin kimçi küplerini bir banka kasası gibi kullandıkları da oluyordu. Harpte habire el değiştiren şehirlerde, köylerde kaçmak üzere tehlikeli yollara çıkılırken bazen bütün aile mücevherlerini, paralarını kimçi küpünü dibine saklıyorlardı. Düşman kuvvetleri bunu bildikleri için boş bir köye girer girmez ilk işleri kimçi küplerini karıştırmak oluyordu. Bir turşunun ve bir turşu küpünün bir cemiyetin hayatındaki yerine bakınız. Değerli dinleyiciler, İstanbul sokaklarından yaz da kış da seyyar turşucular eksik olmazdı. Arada bir belediye memurları turşucuları teftiş ederlerdi. Hatta bazen turşuları imha ettikleri de olurdu. Buna rağmen turşu rağbetten hiç düşmemişti. Hiç tahmin etmezsiniz ama mesela Amerika. Almanlar Sauerkraut'larıyla övüne dursunlar. Bugün Amerikalıların birçok tatlı turşuları vardır. Evet, ekşi değil, tatlı turşu. Mesela minicik minicik arpacık soğanı turşusu, iç bezelye turşusu, yeşil fasulye turşusunun hem ekşisi hem tatlısı. İçine tatlı hardal karıştırılan öteki turşularda cabası ve çeşitli meyve turşuları. İnanır mısınız ki Amerikalılar şeftali turşusu dahi kurarlar. Sandviçe hıyar turşusu koymak da onların buluşudur. Sıcak hamburgerin içine bile. Afrikalıların, bilhassa Mısırlıların sahiden nefis şalgam turşusunu unutmak caiz olmaz. Hey gidi hey, aş eren gebe hanımının ısrarına dayanamayarak, tas elinde gece yarısı Ankara'da polis marifetiyle turşucu açtıranları bilmez miyiz? İşte size küçük bir turşu tarihi.
Boğazın sularına.
sensin, seninle bahtiyarım. Ah, ah, seninle bahtiyarım. Ah, o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah, o kızlar sarılmış sinene kollarına. Sen benim canımsın, ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul, ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Evet değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere meşhur gazeteci ve seyyah Hikmet Feridun Esin, turşularla alakalı hatıralarını naklettik. Ve bu hafta da hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.